Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbike allazî khalaqal insâne min 'alaq. İkra ve rabbukel ekrem allazî 'allama bil kalem.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Mordad 1400, Hicri Kameri 17 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 28 Temmuz 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam peygamberinin Kadir-i Hum hutbesi ve Hariri'nin kabini kurmaktan vazgeçme sebebi ve sonuçları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı Galibaf, İran ve Suriye'nin anlaşmasının iki ülkenin ekonomik menfaatlerine yardımcı olacağını söyledi. İran'da Mossad terör şebekesine ağır darbe indirildi. İran'da 5 milyon doz Kov-İran bereket aşısı üretildi. Türkiye'de son bir günde 51 kişi koronadan dolayı hayatını kaybetti. Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği yaptırımlarını bekliyor. İşgalci İsrail güçlerinin saldırısında bir Filistinli şehit oldu. Rusya, Amerika'dan Libya, Suriye, Afganistan ve Irak'taki askeri varlığına son vermesini istedi. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf, İran ve Suriye'nin imzalayacağı genel anlaşmanın iki ülkenin ekonomik menfaatlerine yardımcı olacağını bildirdi. Şam'ı ziyaret eden Galibaf, yaptığı açıklamada iki ülke arasında imzalanacak genel anlaşma ile savaş sonrası iki ülke özel ve kamu sektörlerinin daha iyi çalışmasının sağlanacağını söyledi. Suriye halkını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı tebrik eden Galibaf, Suriye'nin direniş cephesinin ön safı olduğunu ve direnişinde Suriye halkının zaferinden çok mutlu olduğunu, fakat düşmanların bundan rahatsız olduğunu söyledi. Suriye'de savaş ve istikrarsızlığın Amerika desteğiyle olduğunu belirten Galibaf, Suriye'de ekonomik hareket ve inşa döneminin başladığını söyledi. Suriye Meclis Başkanı Hamuda Sabbag'da iki ülkenin barış, savaş, ambargo döneminde yan yana direndiğini belirterek, artık teröristlere karşı zafer günü çatmıştır ve bu zafer direnişin bereketi, iki ülke milletlerinin kendi kaderini belirleme inancına tam inanışı ve iki ülke liderlerinin dirayetiyle sağlanacaktır, dedi. İki ülke meclisleri arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu ifade eden Sabbag, Galibaf'ın ziyaretinin ekonomik ve parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmasını temenni etti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Azerbaycan Cumhuriyeti mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün gece yapılan telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramova geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Ayrıca iki ülke ilişkilerinin durumu, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tunus'ta siyasi ve güvenlik alanlarında istikrarın önemine değinerek, o ülkenin diyalog ile bir an evvel krizi geride bırakma temennisinde bulundu. İran'ın Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Hatipzade, tüm taraflardan sakin olmalarını ve tarafların diyalog yoluyla mevcut gerginliği geride bırakmaları için çaba sarf etmeye davet etti. Tunus'un bu aşamayı geçmesi için yanında olduklarını ifade eden Hatipzade, bu krizin diyalog ile aşılmasını temenni etti. Tunus, hükümetin devrilmesi ve parlamentonun fesli sonrası son 10 yıldaki en kritik kriziyle boğuşmaktadır. Tunus Cumhurbaşkanı Gays Said, pazar gecesi ordu ve güvenlik komutanlarıyla yaptığı acil toplantıda Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden almaya, yürütme organını devralmaya, parlamentoyu askıya almaya ve üyelerinin dokunulmazlıklarını iptal etmeye karar verdi. Tunus Cumhurbaşkanı ve parlamento arasındaki anlaşmazlıklar son aylarda yoğunlaştı.
Mossad teröristlerinin İran'ı sabote etmek ve istikrarı bozmak için kurdukları komplo suya düştü. Muhabirimizin bildirine göre İran İstihbarat Bakanlığı Anti-Casusluk Genel Müdürü yaptığı açıklamada İran güvenlik güçlerinin sınırlar dışındaki istihbaratı ve kapsamlı istihbarat operasyonlarını izleyerek ve kontrol ederek ağır silah ve mühimmat sevkiyatı yapan Siyonist rejimin casusluk örgütü Mossad ajanlarından oluşan bir şebekeyi İran'ın batı sınırına girdikten sonra tutukladığını bildirdi. İran istihbarat yetkilisi Mossad ajanlarının ayaklanmalar ve suikastlar sırasında ekipmanları kullanmayı hedeflediklerini belirterek, seçimler sırasında Siyonist rejim çeşitli vesilelerle İran'ın farklı yerlerine sabotaj eylemleri gerçekleştirmeye amaçladı. İran güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle bu terör sabotajları engellendi ve Mossad ve işbirlikçilerine ağır darbeler indirildi dedi. İran İstihbarat Bakanlığı Anti-Casusluk Genel Müdürü bu silahlar arasında tabancalar, el bombaları, Kalaşnikov ve protestoları kışkırtmak için kullanılan çeşitli bombalar gibi çeşitli silah ve teçhizatların ele geçirildiğini söyledi.
Londra'daki İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mesut Şecere, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari ile görüştü. İrna'ya göre Şehriyari, İslami Vahdet'in yeni mimarisinin kavramsal modelini açıkladı ve şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin ve inkılabın şimdiki lideri Ayetullah Hamenei'nin fikirlerini bir araya getirerek İslam dünyasının birliğinin tek İslam milleti teorisi başlığında düzgün bir mimari modelde sunduklarını söyledi. Hüccetül İslam Şehriyari bu yeni mimari modelin dört temel eksen üzerine kurulduğunu belirterek, farklılıklardan uzak, İslam dünyasında işbirliği, İslam dünyasında sinerji, güçlü İslami ahlak olduğunu belirterek bu dört eksene ulaşmakla İslami vahdete ulaşılabilecektir dedi. Şehriyari ayrıca dünyanın mevcut siyasi çerçevesi ve yapısı altında İslam ümmetinin tek bir çatı altında girebileceğini belirterek, İslam ülkeleri birliği adında bir birliğe sahip olabileceğine inanıyorum. Bu da tek bir İslam milletini temsil edebilir dedi.
Olimpiyat el halısının tanıtımı ve Tokyo Olimpiyatları çerçevesinde düzenlenen spor halıları sergisinin açılışı Japonya'daki İran Büyükelçiliği'nde yapıldı. İSNA Ajansı'na göre Japonya'daki İran Büyükelçiliği dün Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. resmi gününde katılımcıları Tokyo Olimpiyat el halısının açılış töreninde ağırladı. Açılış törenine İran'ın Japonya Büyükelçisi Murtaza Muvahhid Rahmani, İran Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyit Rıza Salihi Emiri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Temsilcisi, Japonya Ulusal Olimpiyat Komitesi Temsilcisi ve olimpiyatlarda İran Kafile Başkanı Nasrullah Seccadi katıldı. Yetkililerin katıldığı törende Tokyo Olimpiyat el halısı tanıtıldı. Tokyo oyunları için dokunan bu halı 5 özel olimpiyat halkasının tasarımını göstermekte. İran'ın Japonya Büyükelçisi Muvahhid Rahmani Tokyo Olimpiyat el yapımı halısının tanıtım töreninde bugün İran halıları İran'ın dünyanın her yerindeki kültür elçisi olarak parlıyor dedi. Dünyada ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyatlarına özel atlas halısı Tebriz'de halı sanatçılar tarafından dokundu.
İmam Hümeyni İcra Merkezi Koordinatör Yardımcısı 5 milyon doz KOV İran bereket aşısının üretildiğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyit Mustafa Seyit Haşimi, düne kadar Şifa İlaç Fabrikası'na yaklaşık 5 milyon doz İran bereket aşısının üretildiğini söyledi. Seyit Haşimi, tüm bu aşıların standartlar çerçevesinde ve gerekli testler için 16 gün boyunca özel laboratuvarlarda kaldığını ve daha sonra enjekte edildiğini söyledi. İranlı yetkili 5 milyon doz aşı üretilmesinin bu sayının teslimi anlamına gelmediğini belirterek, bu sayının 1 milyon 300 bin dozunun Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiğini söyledi. Seyit Haşimi'ye göre üretilen diğer aşılar kalite kontrol testinden geçtikten ve standartlar gözden geçirildikten sonra düzenli ve haftalık olarak bakanlığa teslim edilecektir.
Türkiye'de son 24 saatte 246.648 COVID-19 testi yapıldı. 19.761 kişinin testi pozitif çıktı. 51 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 7.108 oldu. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun ifadelerini kullandı. Bu arada COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı dün gece saat 23 itibarıyla 68.802.441'e ulaştı. Bu arada valilerden de uyarılar geldi. Ordu valisi Tuncay Sonel yeni tip koronavirüse karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulunurken Batman valisi ve belediye başkanı vekili Hulusi Şahin kentte vaka sayısının son dönemde 4 kat arttığını söyledi. Sakarya valisi Çetin Oktay kaldırımda salgına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısını yineledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye üçlü parlamento başkanları birinci toplantısı, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gaffarova'nın ev sahipliğinde Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser'in katılımıyla başkent Bakü'de yapıldı. Beyannamenin icra toplantısında kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gaffarova, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu'nda konuşma yaptıktan sonra beyanname imza altına alındı. Şentop, Bakü'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan arasındaki köklü ilişkileri dostluk ve kardeşlik paydasında tanımladıklarını söyledi. Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser de Azerbaycan Cumhuriyeti halkının 44 gün günde elde edilen zafer dolayısıyla tebrik ederek bu zaferden Pakistan halkının da memnuniyet duyduğunu ifade etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Gaffarova da toplantının Azerbaycan parlamentosunda gerçekleştirilmesinin, üç kardeş ülkenin meclis başkanlarınca burada temsil edilmesinin tarihi bir olay olduğunu söyledi. Parlamentolar arasındaki yakın ilişkilerin, halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesine hizmet edeceğini belirten Gaffarova, üçlü parlamento başkanları toplantısını da uluslararası platformlarda müşterek çıkarların desteklenmesi açısından önem arz ettiğini vurguladı. Parlamento başkanları, Azerbaycan Cumhuriyeti, Pakistan ve Türkiye arasında kardeşlik, tarihi ve kültürel bağlar, karşılıklı saygı ve güven temelinde var olan ilişkilerin öneminin altını çizerek, devletler ve milletler arasında var olan ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için üç ülke arasındaki parlamenter diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmenin gerekliliğini kabul etti.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin öldüğünü, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Harkurt bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde dün arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerle temas sağlandığı aktarıldı. Çıkan çatışmada iki askerin öldüğü, bir askerin ise yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği ifade edilen açıklamada çatışmada terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Son günlerde Irak'ın kuzey ve Suriye topraklarında Türk askerlerine yönelik saldırılar Türkiye'nin kaygılarına neden olmaya devam ederken Irak ve Suriye devletleri Türkiye'nin topraklarına yönelik saldırılarının bu ülkelerin milli hakimiyeti ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu bildirerek kınıyorlar.
Kıbrıs Savunma Bakanı Avrupa Birliği'nin Ankara'nın Kıbrıs'ın Maraş bölgesindeki eylemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını tahmin etti. Kıbrıs Savunma Bakanı Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği yaptırımları olasılığına atıfta bulunarak Ankara'nın eylemlerini Kıbrıs'ın Maraş bölgesindeki ihtilafın çözülmesinin önünde bir engel olarak değerlendirdi. Kıbrıs Savunma Bakanı'na göre Türkiye şimdiye kadar Kıbrıs'la ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden geldi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlaşmazlıkların çözümünde işbirliği yapmayı reddetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs konusunda son zamanlarda yaptığı tartışmalı açıklamalarını şiddetle kınadı. Erdoğan, Salı günü Kıbrıs'ın Türk kesimine yaptığı ziyarette, Avrupa ülkeleri ve Amerika'da tartışma ve tepkileri yol açan bir konuşma yaptı.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Filistinlere sert müdahale sonucu 158 Filistinli yaralandı. Nablus kentinde kovasan rejim İsrail askerlerinin ateş açma sonucu bir Filistinli şehit oldu. Ürdün ile Batı Şeria arasında yer alan Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Ayn el-Helva bölgesi yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, terör rejimi İsrail'in Siyonist Yahudi yerleşim siyasetlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. Filistinli Duvar ve Yerleşime Karşı Direniş Komitesi ile Filistinli ulusal gruplar tarafından düzenlenen protestoya yüzlerce Filistinli katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler terör rejimi İsrail'in yerleşim siyasetlerini kınadılar. Olay yerine gelen işgalci İsrail güçleri ise protestoculara biber gazı, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi kullanarak müdahale etti. Filistin Kızılay tarafından yapılan açıklamada Kovasan rejim İsrail güçlerinin müdahalesinde 20'si plastik mermi, 46'sı biber gazı, 92'si göz yaşartıcı gaz olmak üzere toplam 158 Filistinlinin yaralandığını kaydetti. Nablus'ta ise ırkçı İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu. Filistin resmi haber ajansı Vefa tarafından yayınlanan haberlerde İsrail askerlerinin Filistinlinin cansız bedenini ele geçirdiği ifade edildi.
Enneşre haber sitesi Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Mikati'ye destek için 4 milyar dolarlık bir uluslararası garantiler verileceğini bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı'na yakın kaynaklar Necip Mikati Başbakanlığındaki hükümetin kısa bir süre sonra kurulabileceğini belirtti. Saad Hariri'nin hükümeti kurmakta başarısız olması ardından Necip Mikati hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Neşre Haber Ajansı da iyi haber alan kaynaklardan naklen Necip Mikati'nin sözünü ettiği uluslararası garantinin içinde Lübnan içinde bulunduğu krizden çıkması için en kısa sürede piyasalara 4 milyar doların pompalanmasının da bulunduğunu iddia etti.
Rusya'nın Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Halep'in kuzeyindeki Suriye ordusuna ait bir kamyona yapılan füze saldırısının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgede konuştu, teröristler tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Sputnik'e göre Rusya'nın Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezi müdür yardımcısı Vadim Kolit, çarşamba sabahı teröristlerin Halep eyaletinin kuzeyindeki Suriye ordusuna ait bir kamyona güdümlü füze ateşlediğini, saldırıda Suriyeli bir askerin öldüğünü, üçünün yaralandığını bildirdi. Rus yetkili, Halep'in kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bir bölgede teröristlerin ve yasa dışı silahlı grupların faaliyet gösterdiğini de sözlerine ekledi. Türkiye ordusu 2 yılı aşkın bir süredir terörist olarak nitelediği PKK ve YPG güçleriyle savaşma bahanesiyle Suriye topraklarının bir bölümünü işgalinde tutuyor. Suriye devleti ise Türkiye'nin bu girişimini kınıyor ve bunun Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olduğunu bildiriyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'yı Irak, Libya, Afganistan ve Suriye'deki askeri varlığına son vermeye çağırdı. Fars Haber Ajansı'na göre Maria Zaharova, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerika Genelkurmay Başkan Vekili John Hayton'ın iddialarına tepki göstererek Amerika, Suriye, Afganistan, Libya ve Irak'taki askeri varlığı dahil bütün askerlerini çekmelidir dedi. Amerika Genelkurmay Başkan Vekili, terör gruplarının güvenlik tehditlerini aynı zamanda Çin ve Rusya'dan gelen tehditleri karşı Suriye, Afganistan, Libya ve Irak'ta küçük bir askeri varlığa sahip olacaklarını iddia etti.
Afgan ordusu yetkilisi geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 1520 Taliban mensubunun öldürüldüğünü bildirdi. Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Kuvvetleri Sözcüsü General Ecmel Ömer Şinvarayi, dün yaptığı açıklamada Afgan güvenlik güçlerinin askeri operasyonlarının kara saldırıları, bombalamalar ve hava saldırılarını içerdiğini, Taliban'ın sivilleri öldürmekte suçladı ve Taliban'ın 14 sivili öldürdüğünü, 30'dan fazla kişiyi yaraladığını söyledi.
Ve araştırmacılar Kuzey ve Batı Amerika'da yakın zamanda meydana gelenden daha da kötü, benzeri görmemiş kavurucu sıcaklık dalgasının geleceğini tahmin ediyorlar. The Guardian'ın bildirdiğine göre yeni araştırmalar iklim değişikliğinin insan yaşamına hızla artan riskleri konusunda uyarıyor. Bu araştırma Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'deki en kalabalık bölgelerin eşi benzeri görmemiş ölümcül sıcaklık dalgasını yaşayabilecek bölgeler arasında olduğunu gösteriyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Rusya arasında denizcilik işbirliğinin geliştirmesine yapılan vurgu etrafında. İran Deniz Güçleri Komutanı Tuamiral Hüseyin Hanzadi ve Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yemenov, St. Petersburg Limanı'nda karşılıklı denizcilik işbirliğini geliştirme yollarını ele aldılar. Savunma ve güvenlik ilişkilerini kapsamlı bir şekilde güçlendirmek için ortak eylemlere duyulan ihtiyaç, ortak deniz tatbikatları düzenlemek, iki ülke donanmasının dünyanın stratejik bölgelerindeki varlığının arttırılması, İki ülkenin ortak tehditler karşısında daha fazla yakınlaşması, İran ve Rus Deniz Kuvvetleri komutanları arasındaki görüşmenin ana eksenlerinden yalnızca bazılarıydı. Söz konusu görüşme, İslami İran'ın Stratejik Deniz Kuvvetleri 77. Deniz Görev Grubu'nun Rus donanmasının 325. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen büyük askeri geçit töreninin marjinde gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı törene özel konuk olarak katıldı. Deniz geçit töreninde bulunan donanmalar arasında en güçlü varlık Mekran ve Sehent gemileriyle katılan İran'a aitti. Bu düzeydeki askeri işbirliği analistler ve düşünce kuruluşları açısından özel bir anlam taşıyor. TEPİ'nin Stratejik Düşünce Enstitüsü, İran donanmasının yetenek ve kabiliyetleriyle ilgili bir analizinde 26 Aralık 1998'de Kuzey Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde İran, Rusya ve Çin arasında ortak bir askeri tatbikat düzenlenmesine işaretli şöyle yazıyor. Bu işbirliği savunmacı gerçekçilik teorisi temelinde analiz edilebilir. Bu teori bir ülkenin diğer ülkeleri tehdit etmeye çalışması durumunda o ülkeler güçlerini ve kapasitelerini arttırarak bu ilk tehdide yanıt verebilirler. Aslında o tehdide karşı dengeyi sağlayabilirler. Amerika'nın bölgede oluşturduğu tehditlerden biri Amerikan birliklerinin İran'ın coğrafi sınırlar çerçevesinde geniş çapta bulunmasıdır.
İranlı ve Rus deniz yetkilileri arasında bu düzeyde yapılan görüşmeler özellikle Batı Asya bölgesinde stratejik işbirliğinin önemini göstermektedir. Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi Amerika için her zaman özel öneme sahip olmuştur. Bu ülke Batı Asya'nın stratejik önemini vurgulayan Alfred Mahan gibi düşünürlerin görüşlerine dayanarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her zaman çeşitli şekillerde bölgeye hakimiyetini dayatmaya çalışmıştır. İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası nizamda Amerika'nın sultacılığına karşı muhalefete dayalı dış siyasetinde ilkeli temeller ve bağımsız stratejilere dayanarak Amerika ve diğer Batı ülkelerin bir an önce bölgeden ayrılmalarına vurgu yapmıştır ve bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından bizzat sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Günümüzde birçok alanda İran İslam Cumhuriyeti'nin ispatlanan güvenlik ve askeri kabiliyetleri, Rusya gibi ülkelerde bölge iç kapasitelere güvenerek istikrar ve güvenliği sürdürmek için İran İslam Cumhuriyeti'ne güvenli bir ortak olarak yaklaşma motivasyonu oluşturmuştur. İran Deniz Kuvvetleri'nin de bu kapasiteyi geliştirmede özel bir yeri vardır. İran İslam Cumhuriyeti uzun süre önce Hürmüz Barış girişimini sunarak Fars Körfezi güvenliğini sağlamak için komşularıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ilan etti. İşbirliğine ve çok taraflılığa dayanan bu strateji İran'ın önemli su yollarını koruma taahhüdünün altını çiziyor. Hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti ordusunun tamamen yerli üretimi olan Sahand Muhribi ve Mekran donanmasından oluşan stratejik deniz filosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma ve caydırıcılık yeteneklerini göstermek için uluslararası sularda bulunuyor. Bu güçlü varlık, İran'ın bölgedeki toplu güvenlik denklemlerindeki stratejik konumunu ve rolünü yansıtıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz çeşitli Iraklı gruplar ve yetkililerinin Biden-Kazmi ortak bildirisine tepkileri etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazmi iki ülkenin dördüncü tur stratejik görüşmeleri sonunda ortak bir bildiri yayınladılar. Söz konusu ortak bildirdi, iki yetkili Irak'ta konuştuğu Amerikan terörist birlikleri muharebe güçlerinin bu yılın sonuna kadar Irak'tan çekileceğini belirttiler. Bildirdi ayrıca Irak'ta konuştuğu Amerikan güçlerinin eğitim ve istihbarat yardımları ile sınırlı kalacağı da ifade edildi. Kazmi ve Biden anlaşması Irak içinde değişik tepkilere sebep oldu. Bazı çevreler ve yetkililer söz konusu anlaşmayı olumlu karşılarken bazıları da bunun Amerika'nın Irak'taki varlığının şekil değiştirmesi olarak değerlendirdi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi söz konusu anlaşmaya destek verirken bunun siyasi ve diplomatik bir başarı olduğunu bildirdiler. Hadi El-Amiri liderliğindeki El-Fetih Koalisyonu da bu yılın sonuna kadar Amerika muharebe güçlerinin tamamen Irak'tan çekilmesine dair Amerika ve Irak arasında stratejik görüşmelerde varılan anlaşmayı olumlu karşılayarak bunun Irak'ta tam ulusal egemenlik yolunda olumlu bir adım şeklinde değerlendirdi. Sadr Hareketi Lideri Muqtada Sadr ise Biden ve Kazmi arasındaki anlaşmaya destek vererek Başbakan Kazmi'ye teşekkür etti. Her ne kadar Berham Salih, Muhammed El-Halbusi, Muqtada Sadr ve El-Fetih Koalisyonu tutumları aynı olsa da yine aralarında ihtilaflar, farklılıklar göze çarpıyor. Salih ve El-Halbusi kendi tutumlarında varılan anlaşmayı El-Kazmi için diplomatik bir başarı göstermeye çalıştılar. Üstelik 10 Ekim 2021'de Irak'ta meclis seçimlerinin yapılması dikkate alındığında bu konuyu bir nevi seçim yatırımı olarak kullanmaya çalıştıkları dikkat çekiyor.
Diğer yandan Sadr ve El-Fetih Koalisyonu varılan kararın Irak'ta tam hakimiyetin gerçekleşmesi bağlamında atılan olumlu bir adım olduğunu ifade ediyorlar. Muqtada Sadr bu bağlamda yaptığı açıklamada açıkça hepimiz bu güçlerin tamamen geri çekilmesini beklememiz gerekiyor dedi. Başka bir ifadeyle Sadr ve El-Fetih Koalisyonu dolaylı olarak konunun takip edilmesini ve Amerikan güçlerinin Irak'tan danışmanlık ve müsteşarlık varlığının da son bulmasını isterken, varılan anlaşmanın bir sonraki adımda bu hedefe ulaşması gerektiğini belirttiler. Bu arada Nuceba Hareketi farklı bir tepki göstererek, esasen Amerikan terörist askeri güçlerinin Irak'taki varlığında fazla değişiklik olmadığını belirtti. Nuceba Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Nasr El-Şemmeri bu bağlamda El-Meyadin'e verdiği mülakatta konuya vurgu yaparak şöyle dedi. Nucebe hareketi açısından konu pek fazla değişmemiştir ve Irak, Amerika güçlerine ihtiyacı yoktur. Bu yüzden açıkça belirtiyoruz ki Amerikan güçlerini adı ve sıfatı ne olursa olsun direniş silahı için hedef biliyoruz. Amerikalılar kamuoyunu aldatmak için Irak'taki varlıklarının unvanını değiştiriyorlar. İşgalci unvanının müsteşara değişmesinin nasıl bir yararı olabilir? Amerikalı askerler Irak topraklarındadır. Bu askeri varlığın nasıl bir isim veya nasıl bir bahaneyle olmasının ne farkı var? Bazı Iraklı yorumcuları Amerika terörist güçlerinin Irak'tan ayrılmasını olumlu karşılarken anlaşmanın gerçekleşmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirttiler. Siyaset meseleleri uzmanı Mahmut El-Sebai'ye göre yeni anlaşma iki tarafında muhrip birliklerin ülkeden çekilmesi konusunda iyi niyetli olduğu anlamına gelmiyor. Sergilenen tepkiler ayrıca Amerika ve Irak yönetiminin tutum ve siyasetleri dikkate alındığında Amerikan askeri güçleri konusunda yeni bir olay yaşanmadığı söylenebilir. Zira bir yandan Irak'ta danışman olarak kalacak Amerikalıların sayısı belli olmazken, diğer yandan bu güçlerin tamamen danışman ve savaş dışı faaliyetleri konusunda da belirsizlik var. Üstelik muharebe kuvvetlerinin geri çekilmesi için özel bir mekanizma da tasarlanmamıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 6 Murdat 1400, Hicri Kameri 17 Zilhicce 1442 ve Miladi 28 Temmuz 2021 Çarşamba. ...32 yıl önce bugün Hicri Şamsı 6 Murdat 1368'de İran'ın Müslüman halkı referanduma katılarak İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda yapılan reformları çoğunluk oyla kabul etti. Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni Hicri Şamsı 1368 Hordad ayında vefatından önce anayasada bir takım değişikliklerin yapılması ve bu yönde meclisin kurulması emrini vermişti. Anayasada meydana gelen değişikliklerin en önemlisi rehberlik görevinin tayini için gerekli olan takdir merci olunması şartının kaldırılmasıydı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılması ve Başbakanlık görevinin ortadan kaldırılması anayasada meydana gelen en önemli değişikliklerden sayılırdı. ...12 yıl önce bugün Hicri Şamsı 6 Murdad 1388'de İranlı ünlü yönetmen Seyfullah Dad vefat etti. Hicri Şamsı 1334'te İran'ın Hürremşehir kentinde dünyaya gelen Dad, Hicri Şamsı 60'lı yılların başında İran'ın Kanal B senaryoları inceleme konseyi üyesiydi ve ardından Farabi Sinema Kurumu üyeliğine seçildi. ...652 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Zilhicce 790'da Hicri Kameri 8. yüzyılın müfessir ve fakihi Muhyiddin Sarayı Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya geldi. Bu Müslüman bilim adamı bütün ömrünü tahsil ve ders vermeye ayırdı. Dini ilimlerde geniş bilgiler elde etti ve Arap edebiyatında fıkıh, hadis, fıkıh usulü ve mantıkta büyük yetenek kazandı. Ardından Kahire'deki medreselerde ders vermeye başladı. Onun derslerine din ilimlerde önde gelen bilim adamları katılıyordu. Müzik 46 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Zilhicce 1396'da önde gelen alim Ayetullah Ar-Rehim Erbabi İsfani vefat etti. Hicri Kameri 12 Cemadiyul Evvel 1297'de İsfahan kentinde dünyaya gelen İsfani, Ebu'l-Mali Kelbasi, Ahund Molla Muhammed Kaşi ve Seyyid Muhammed Bagır Dureşi gibi alimlerden dersler aldı. ...32 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Zilhicce 1410'da önde gelen fakih Ayetullah Seyyid Murtaza Firuzabadi vefat etti. Hicri Kameri 1329'da Kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya gelen Firuzabadi, İrevani Seyyid Ebu'l-Hasan İsfani ve Garavi Kompani gibi kendi döneminin önde gelen alimlerinden dersler aldı. ...292 yıl önce bugün 28 Temmuz 1729'da Kuzey Amerika'da siyah derili kölelerin ilk kıyamı başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Artan vakalarla Ağustos'ta pik kaygısı duyan hekimler uyardı. Aşı zorunlu olsun.
Karar.
Salgının başından beri Irak'ta rekor vaka sayısı.
Yeni Asya.
Memur Sen zam talebini açıkladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 26 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde seçmen kararsızlıkta kalmasın, muhalefetin her soruna çözümünü bilmeli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP neden %30'larda, yazılarına gelen yanıtlarda muhalefetin halkla somut çözümlerle buluşması önerileri giderek ağırlık kazanıyor. Okur iktidara gelindiğinde ekonomi ve finans, adalet, eğitim, iç ve dış politika, sağlık, çevre ve şehirleşme konularında ne yapılacak diye soruyor. Bunlardan bir demet daha sunuyorum diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Büyük başarılar, kolektif çalışmalar sonucu elde edilir. Biz cumhuriyetçilerin ülkenin sorunlarını belirleyip çözüm yolları ile politika oluşturmamız gerekiyor. Ancak bu nasıl yapılacak? Ana muhalefetin yapması gerekeni kısmen köşenizde yazıyorsunuz. CHP tüm toplumu göreve davet etmeli. Fikir, görüş, çözüm önerisi gibi her düşünce oluşturulacak kurallarda değerlendirilmeli. Gençlerin ve kadınların ağırlıklı olduğu, akademisyenlerin ve uzmanların oluşturduğu bu kurullar çözüm önerileri ve politika geliştirmede parti meclisine düzenli raporlar ve öneriler sunmalı. Parti örgütlenmesi de bu kurallarda yeni bir ivmeyle tekrar yapılandırılmalı, aidiyet duygusu oluşturulmalı ve halk ile bağ kurulmalıdır. Genel Başkan'ın zaman zaman konuşmalarındaki vaatler topluma yeterli ve düzenli olarak ulaştırılmalı ve seçmen kararsızlığa itilmemeli. Muhalefetin her soruna bir çözümün olduğunu bilmesi ve nasıl çözeceğini de bilmesi önemli. Daha önce başka partiye oy vermiş seçmeni başka ne şekilde kazanabiliriz ki? Kısaca söylemek istediğim, muhalefetin iktidara yönelik mevcudu eleştirmek ve sahaya inmekten başka
hazırlığı yok. İktidara gelindiğinde ne yapılacak? Öncelikle bu saçma sapan başkanlık modelini değiştirmek dışında ekonomi ve finans, adalet, eğitim, iç ve dış politika, sağlık, çevre ve şehirleşme konularında ülkenin konularında birikimli entelektüel kesimlerinin ve muhalefet partilerinin temsilcilerinin katılacağı çalıştaylar düzenleyerek iktidar hazırlığının yapılması gerekmiyor mu? Hedef kalitesi olan ciddi maddi yoksulluk oranı %27.4 dahilindeki yoksullara diğer araçlarla yanına çektiği orta kesimden bir kitleyi de ekleyerek bu toplam kitleyi destekler ve yardımlarla yeni oluşturduğu parti devletine bağımlı hale getirerek gelirlerinde kendi gelirleri içerisinde oransal olarak ufak iyileştirmeler yaparak ve diğer siyasal araçları ile medyadan oluşan büyük propaganda makinesini kullanarak oylarını %35 ila 40 aralığında sürekli konsolide ediyor. Bunu yaparken de esasen sağ ve sol görüşlü, ulusalcı, modern, milliyetçi ve cumhuriyet değerlerine sahip orta kesimin ana gövdesinin gelirlerini azaltıyor ve servetini eritiyor.
Mehmet Kara, 26 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde torbayı da o halde pek sevdiler. Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Son gün 24 saati geçen çalışmasını yapıp torba kanun çıkardı. Siyaset yaklaşık 2,5 ay Anadolu'da yapılacak. Bütün genel başkanlar milletvekillerine bu süre zarfında bölgenizde milletle iç içe olun talimatı verdi. Vekillere bir bakıma tatil yapmayın dediler diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Netameli ve tartışmalı kanunları hep dönem sonu ya da tatil öncesinde çıkarılmasını bir gelenek haline getiren hükümet tartışmalı kanunları çıkartalım 2,5 aylık sürede unutulur düşüncesiyle yapıyordu. Bu senede beklenildiği gibi oldu. Hükümet torba yasa uygulamalarına son verileceği ve yasaların milletvekilleri tarafından yapılacağını söylese de özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdiğinden bu yana yasa görüşme sürecinde tasarruf sağlamak amacıyla çok sık başvurulan bir yöntem olarak uygulamayı sürdürüyor. Yoğun biçimde eleştirmesine rağmen hükümet torba yasa uygulamasını devam ettiriyor. Anlaşılan bu uygulamayı çok sevdi. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ismiyle birbiriyle alakasız kanunların olduğu 25 madde ile 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnameyi değiştiren torba kanun mecliste 24,5 saatlik çalışma ile çıkarıldı. Ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemeler ihtiva eden kanun teklifinin içinde iki madde vardı ki meclise geldiği andan itibaren hem komisyonlarda hem de genel kurulda sert şekilde eleştirildi. Bunlardan birisi o halin 3 yıl daha uzatılması ve terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uygulanacak olmasıydı. STK'lar başta olmak üzere muhalefet bu iki maddeyi eleştirdi. Gazetemiz de bu süreç içerisinde defalarca manşet atıp bu meselenin yanlışlığına dikkat çekti. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL 18 Temmuz 2018'de sona ermişti. Ancak olağanüstü hal döneminde kullanılan yetkilerden bazılarının uygulama süresinin çıkarılan torba kanundaki düzenlemelerle 3 yıl daha uzatılması sağlanmıştı. OHAL sonrası çıkarılan torba kanunu ile belirlenen 3 yıllık sürede tamamlandı. 31 Temmuz'da süresi dolacak olan bu yetkiler için AKP torba kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifinde bazı OHAL yetkilerinin 3 yıl daha uzatılması öngörüldü. Buna göre o halin tamamlanmasının ardından çıkarılan torba yasa ile 3 yıl daha uygulanmasına karar verilen gözaltı süresini 12 güne çıkaran düzenlemenin bir 3 yıl daha uzatılmasının önü açıldı. Uzatmanın gerekçesi ise terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi gerekçesine dayandırıldı. Kamuoyundan gelen tepkiler üzere o halle ilgili düzenlemede geri adım atılarak bir yıla indirildi. Böylece kısmen bir düzenleme getirildi. Burada şunu not etmek gerekiyor. Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve 45 milletvekilinin kanun teklifinin açık oylamasındaki sonuç dikkat çekiciydi. Oylamada kullanılan oy sayısı 327, kabul 266, red 61. Meclisteki milletvekili sandalye sayısına bakıldığında o hal uygulamasının meclise geldiği andan itibaren karşı çıkan muhalefet partilerinin oy kullanılırken mecliste olmamaları şaşırtıcı. İktidar kanadı da fire verdi ama muhalefet partilerinin oylarına bakıldığında buna fire değil başka bir şey demek lazım. Mecliste AKP 288, MHP 48 sandalyeye sahip, yani 336 kabul oyu kullanılması gerekirken 70 milletvekili kabul yönünde oy kullanmamış.
Remzi Özdemir 26 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde Türk Bankacılığında yolunda kurumsallık başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birinin sistemi göçtü. Üst yönetim 2 gün ortalıkta görünmedi. Sonradan lütfettiler ve açıklama yaptılar. Ancak iş işten geçmişti. Banka şeffaflık adına derin bir yara almıştı. Bırakın kamuoyunu aydınlatmayı, halka açık olması sebebiyle küçük ortaklara bile yeterince bilgi verilmemişti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İki satırlık KAP açıklaması bile bir gün sonra yapıldı. Bu banka sistemden çok iletişim kazasından zarar gördü. Kurumsal iletişim çok önemli. Hele bir banka için son derece önem taşıyor. Bankacılık camdan bir yapı gibidir. Her türlü saldırıdan, sataşmadan korumalısın. Ayrıca o camlar da her zaman tertemiz olmalı ki şeffaflık olsun, güven versin. Geçen hafta ilginç bir olaya şahit oldum. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Özlem Gürses'in programında ilginç bir iddiada bulundu. Ali Mahir Başarır, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz hakkında şiire varan ifadelerinin olduğunu öne sürdü. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Amerika'da hazırlanan iddianamede Türkiye'ye aktarılan kara paranın 134 milyon dolar olduğunu belirten Başarır, Masak'ın hazırladığı raporda ise bu miktarın 325 milyon dolar olarak kayda geçtiğini ifade etti. Aradaki bu farkın kaynağının Türkiye'de soruşturulmadığını söyleyen Başarır, Türkiye'deki birçok bankanın da bu işin içinde olduğunu dile getirdi. Çok ciddi bir iddia, sektörü zan altında bırakan ağır bir itham.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam Peygamberinin Gadir Hum hutbesi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin tarihi Kadir Humutbesi'ni sizlerle paylaşmak istediğim sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Geçen bölümde en son İslam peygamberi Hazreti Ali'yi halefi ve İslam ümmetinin imam ve önderi ilan ettiğini ve o Hazret'in seçkin özelliklerini beyan ederek kendisinden sonra başka hiç kimsenin bu mevkiye layık olmadığını buyurduğunu anlattık. Allah Resulü ise en son şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Ben Allah'ın uymayı emrettiği doğru yoluyum. Benden sonra da Ali ve sonra onun neslinden olan çocuklarım da hidayet imamlarıdır. Hakka hidayet eder, Hakk'ın yardımıyla adalet üzere davranırlar." Daha sonra Allah Resulü Fatiha suresini tilavet buyurdu: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bu sure benim hakkımda nazil olmuştur. Ve Allah'a and olsun ki onlar, yani imamlar hakkında nazil olmuştur. Genel olarak onları kapsamaktadır. Özel olarak da onlar hakkındadır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara bir korku yoktur. Ve onlar asla üzülmezler. Biliniz ki Allah'ın hizbi galip gelecektir."
رَبَّنَا إِيَّاكَ نَدْعُو رَبَّنَا آتِنَا النَّصْرَ الَّذِي وَعَدتَّنَا رَبَّنَا إِيَّاكَ نَدْعُو رَبَّنَا آتِنَا النَّصْرَ الَّذِي وَعَدتَّنَا.
Biliniz ki onların düşmanları beyinsizler, sapıklar ve şeytanın kardeşleridir. Onlar batıl şeyleri gurur yüzünden birbirine. Thank you.